Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Cengiz Gürsel. Eserin adı Bir Kayıp Denizci. Yazarı Gabriel Garcia Marquez, 1982 Nobel Edebiyat Ödüllü. Özgün adı Relato de un Naufrago. Çevirmeni İsmail Yergus. Türü Anlatı. Can Yayınları, Nisan 2011. 9. Basım. ISBN numarası 978-975-510-180-4. Bu kitap 109 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 4 Ağustos 2012. Kurum telefonu 0312-363-7746. Kitabın arka yüzü. Gabriel Garcia Marquez 1928'de Aracataca'da doğdu. Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde başladığı hukuk ve gazetecilik öğrenimini yarım bıraktı. Öykü yazmaya 1940'ların sonunda başladı. Yayınlanan ilk önemli eseri Yaprak Fırtınası'ydı. 1961'de yayınlanan Albaya Mektup Yok adlı kitabını Hanım Ana'nın Cenaze Töreni 1962 ve Şer Saati 1962 izledi. Garcia Marquez en tanınmış romanı Yüzyıllık Yalnızlığı 1967, Meksika'ya ilk gidişinde yazdı. Öykülerini İyi Kalpli Erendra 1972 adlı kitapta toplandıktan sonra birbiri ardına Mavi Bir Köpeğin Gözleri 1972, Başkan Babamızın Sonbaharı 1975, Kırmızı Pazartesi 1981, Kolera Günlerinde Aşk 1985, Labirentindeki General 1989 kitaplarını yayımladı. Yazarın Türkiye'de yayımlanan öteki yapıtları arasında Bir Kayıp Denizci, Aşk ve Öbür Cinler ve Şili'de Gizlice sayılabilir. Garcia Marquez 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. İsmail Yergus 1948'de doğdu. İYÜ Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyat bölümünü bitirdi. Lise ve üniversitelerde ders verdi. Meydan Larus, Gelişim Larus, Ana Britannica ve daha birçok ansiklopedide çevirmen ve redaktör olarak çalıştı. Yönetim kadrolarında yer aldı. Gazete ve dergilere çeviriler yaptı. Bugüne kadar aralarında Jean-Jacques Rousseau, Boris Vian, George Bataille, André Breton, Milan Kundera, Julian Gracq, Romain Gary, Robert Pinguet, Michel Butor, Garcia Marquez'in eserleri de olan 150'ye yakın kitabı dilimize kazandırdı. 10 gün boyunca başıboş bir salda yemeden içmeden kalmış bulunduktan sonra ulusal kahraman ilan edilmiş, güzellik kraliçelerinin boynuna atıldığı, reklamların zenginleştirdiği bu denizci sonradan hükümet tarafından lanetlenmiş ve unutulup gitmiştir. Bu öykünün öyküsü. Haber 28 Şubat 1955'te öğrenildi. Kolombiya Deniz Kuvvetlerine bağlı Caldas adlı bir muhribin mürettebatından 8 kişi Antil Denizi'nde fırtınaya tutulan muhripten denize düşüp kayboldu. Mobil tersanelerinde onarıldıktan sonra Alabama'dan ayrılıp Cartagena'ya gitmekte olan gemi, faciadan 120 dakika sonra bu limana ulaştı. Panama Kanalı'nın denetiminden sorumlu Birleşik Devletler askeri birliklerinin ve Güney Karayipler bölgesindeki öbür yardım kuruluşlarının katılmasıyla kazazedelerin aranmasına hemen başlandı. 4 gün sonra aramalar durduruldu ve bu kayıp denizciler resmen ölmüş kabul edildi. Ama bu kazazedelerden biri bir hafta sonra Kuzey Kolombiya'da ıssız bir kumsalda can çekişir durumda bulundu. Luis Alejandro Valesco adlı bu denizci 10 gün yemeden içmeden başıboş bir salda kalmıştı. Bu kitap onun başına gelenlerin Bogota'da çıkan El Espectador gazetesinde kazadan bir ay sonra yayımladığım biçimiyle anlatılmasını içerir. Çektiklerini saniyesi saniyesine canlandırmaya çalıştığım sırada denizcinin ve benim bilemediğimiz şey bu yorucu ana avının bizi ülkede karışıklıklara yol açacak, onun önüne ve meslek yaşamına benim de neredeyse yaşanma mali olacak yeni bir serüvene sürükleyeceğiydi. Kolombiya, o sırada en büyük iki başarısı, başkentin merkezinde yapılan barışçı bir gösteri yürüyüşünü makinalı tüfeklerle tarayıp dağıtarak öğrencileri katletmek ve kızını yuhalayan sayıları belirsiz aficionadosları gizli polise öldürtmek olan General Gustavo Rojas Pinilla'nın askeri diktası altındaydı. Çok katı bir tutum içinde olan sansür karşısında muhalefet gazetelerinin temel sorunu da siyasal yazılar içermeyen konularla okurlarını oyalamaktı. El Espectador gazetesinde bu işin gerçekleşmesine katılanlar, müdür Guillermo Cano, yazı işleri müdürü Jose Salgar ve röportajcı olarak da bendenizdim. Hiçbirimiz de 30'un üstünde değildik. Luis Alejandro Valesco, bizim büroya gelip de öyküsü için kaç para vereceğimizi sorduğunda kendisi hak ettiği biçimde karşıladık. Bize önerdiği bayat bir haberde silahlı kuvvetler Valesko'yu birkaç hafta boyunca bir deniz hastanesinde tutmuş ve yalnızca rejim yanlısı gazetecilerle doktor kılığına girmiş bir muhalefet üyesiyle konuşturmuştu. Parça parça anlatılan öyküyü duymayan kalmamıştı. Artık iyice saptırılmış bu öyküye ve fırtınada saati hiç geri kalmadığı için saatçileri överek reklam yapan ya da ayakkabıcıların reklamlarına nutuklar atarak yaptıkları ayakkabıların çok sağlam olduğunu, yemek için pabucunun derisini yırtamadığını söyleyen bir kahramana dudak bükürmüş gibiydi okurlar. Tüketim alanında yaptığı öbür saçmalıklarsa hiç değinmiyoruz. Madalya ile ödüllendirilmiş, radyoda yurtseverlik söylevleri çekmişti. Gelecek kuşaklara örnek olsun diye televizyona çıkartılmış, çiçekler arasında müzik eşliğinde ülkenin hemen hemen yarısında dolaştırılmış, imzalar dağıtıp güzellik kraliçelerine öpülmüştü. Tüm bunlarla oldukça da yükünü tutmuştu. O zamanlar onu çok aramıştık ama bugün biz çağırmadan kendi ayağıyla gelmesi anlatacak pek bir şey kalmadığını gösteriyordu. Kuşkusuz para için her şeyi uydurabilirdi. Hükümet de yapacağı açıklamalarda aşmaması gereken sınırı göstermişti ona. İsteklerini başkasına iletmesini öğütleyip yol vermiştik ona. Ama bir önseziyle Guillermo Cano peşinden koşup merdivenlerde yakaladı onu. Pazarlığı kabul edip adamı benim üstüme yıktı. Sanki kucağıma saatli bir bomba bırakmış gibi bir duyguya kapıldım. Ulusal kahramandan çok bir trompetçiye benzeyen bu 20'lik çam yarmasının alışılagelmişin dışında bir anlatma yetisine sahip olduğunu, güçlü belleği ve sentez yeteneğiyle desteklediği anlatımı sırasında kahramanlığıyla alay edebilecek kadar da bir öz saygısı bulunduğunu biraz da şaşırarak gördüm. Sürekli notlar alıp çelişkilerini yakalamak için faka bastırıcı sorular soruşturdum. Günde 6'şar saatten 20 oturumda deniz kazasına ilişkin 10 günün yoğun ve gerçek öyküsünü oluşturmayı başardık. Öyle çekici ve ayrıntılı bir öyküydü ki benim tek yazınsal sorunum okuyucuları bu öykünün gerçekliğini inandırmak olacaktı. Bu nedenle ve hak geçmesin diye öyküyü birinci kişi ağzından yazıp onun imzasıyla yayımlamaya karar verdik. Gerçekten de benim adım ilk kez okuyacağınız bu metinle birlikte görülüyor. İlkinden daha büyük olan ikinci şaşkınlığım, dördüncü görüşmemize Luis Alejandro Valesco'dan kazaya yol açan fırtınayı betimlemesini istediğimde oldu. Yaptığı açıklamanın değerinin bilincinde gülümseyerek bana şu yanıtı verdi. Fırtına mı? Fırtına olmadı ki. Doğruydu. Meteoroloji yetkilileri de her zaman olduğu gibi Şubat ayının Karayip Denizi'nde sakin pırıl pırıl geçtiğini belirtmişti. O güne dek yayınlanmamış gerçek, geminin yandan dalgaya tutularak yalpalanmaya başlaması ve iyi istiflenmemiş yükün kayarak gemiyi yan yatırdığı ve 8 denizcinin kayarak suya düştüğüydü. Bu açıklama çok önemli bir 3 suç içeriyordu. Birincisi, muhripte ne türden olursa olsun mal taşımak yasaktı. İkincisi, aşırı yük geminin manevra yapıp suya düşenleri toplamasını engellemişti. Üçüncüsü, buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi gibi kaçak eşyalar söz konusuydu. Öykünün de muhrip gibi öngörmediğimiz siyasal ve ahlaksal bir yük taşıdığı açıktı. Bölümlere ayrılan öykü 14 gün boyunca yayımlandı. Başlangıçta hükümette kahramanın yazınsal yeteneğini kutladı. Gerçek açıklandığında tutum değişti ve yayını durdurma emri kötü bir siyasal çıkış oldu. Gazetenin tirajı iki katına çıktı. Eksik sayıları alıp diziyi tamamlamak isteyen okurlar kapımızda itişip kakışmaya başlamıştı. Diktatörlük, Kolombiya hükümetlerine özgü bir geleneğe uyarak şatafatlı sözlerle gerçeği düzeltme zorunluluğunu duydu. Tumturaklı bir bildiriyle muhbirin kaçak mal taşıdığı haberini yalanladı. Suçlamalarımızı kanıtlama yollarını ararken Luis Alejandro Valesco'dan gemide fotoğraf makinesi olan arkadaşların listesini istedik. Tatil nedeniyle işlerinden çoğu ülkenin dört bir yanına dağılmıştı. Gene de yolculuk sırasında çektikleri fotoğrafları satın almak için Valesco'nun arkadaşlarını bulmayı başardık. Tefrika olarak yayımından bir hafta sonra öykünün tümü özel bir ekte denizcilerin çektiği fotoğraflarla birlikte yayımlandı. Açık denizde fotoğraf çektiren toplulukların arka plan olarak kullandıkları kaçak eşya sandıkları hatta markaları bile kuşkuya yol açmayacak biçimde açıkça görülüyordu. Diktatörlük bunlara bir dizi sert karşılık verdi. Bu karşılıkların en kötüsü de birkaç ay sonra gazetenin kapatılmasıydı. Baskı ve yıldırma çabalarına ve çekici rüşvet önerilerine karşın Luis Alejandro Valesco, öyküsün tek satırını bile yatsımadı. Yapabildiği tek meslek olan denizcilikten ayrılmaya zorlandı ve günlük yaşamın akışı içinde unutuldu gitti. 2 yıldan az bir süre sonra diktatörlük yıkıldı ve Kolombiya öncekinden daha dürüst olmayan ama kendini daha iyi gizleyen rejimlerin eline düştü. O sıralarda ben de Paris'te akıntıya kapılmış bir sala çok benzeyen yurt özlemi dolu bir sürgüne başladım. Kayıp denizciden bir daha haber alınamadı. Ancak geçtiğimiz aylarda bir gazeteci onu bir nakliye şirketinin yazıhanesinde bulmuş, fotoğrafını gördüm. Şişmanlamış ve yaşlanmış. Yıllar kendi heykelini havaya uçuracak yürekliği gösteren kahraman ışıltısını yok etmemesine karşın onu etkilemiş. Bu öyküyü 15 yıldır okumamıştım. Yayımlanacak değerde gibi geliyor bana. Ama yayımlanmasının yararını anlayamıyorum. Bugün bir kitap olarak basılıyorsa bunun nedeni çok düşünmeden yayımlanmasını kabul edişimdir. Söyleyecek bir tek sözüm var. Yayımcıların kitabın içindekinden çok üstündeki imza ile ilgilenmeleri, hele bu imza moda bir yazarınsa beni tiksindiriyor. Ama ne mutlu ki yazanların değil de bir sal üstünde 10 gün boyunca yemeden içmeden acı çeken bu atsız yurttaşım gibi acı dolu deneyimleriyle yazmaya olanak verenlerin malı olan kitaplar vardır. Küçük kitabım bu sınıfa giriyor. Gabriel Garcia Marquez, Barcelona, Şubat 1970. 1. Denizde yitirdiğim arkadaşlar. 22 Şubat günü bize Kolombiya'ya döneceğimizi bildirdiler. 8 aydan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde Alabama eyaletinin mobil deniz üssündeydik. Caldas muhribini elektronik aygıtların ve savaş gereçlerinin onarımı için getirmiştik buraya. Bu zorunlu konaklama boyunca özel eğitim görmüştük. İzin günlerimizde de karaya çıkan bir denizci ne yaparsa onu yapıyorduk. Kız arkadaşımızla sinemaya gidiyor, sonra limanda bir barda toplanıyorduk. Hoya Paloca adlı bu barda viskilerimizi yudumluyor, arada bir de kavga çıkartıyorduk. Nişanlımın adı Marie Adres'ti. 6 ay önce bir denizcinin kız arkadaşı tanıştırmıştı bizi. İspanyolcayı büyük bir kolaylıkla öğrenmesine karşın sanırım Marie Adres, arkadaşlarımın kendisine neden Marie Direction dediğini bir türlü anlayamadı. Her izne çıkışımda Marie'yi sinemaya götürüyordum. Ama dondurma yemeye çağırmamı sinemaya yeğliyordu. Film seyrederken ya da dondurma yerken ben yarım İngilizcemle konuşuyordum. O da yarım İspanyolcasıyla karşılık veriyordu bana. Ama her zaman anlaşıyorduk. Bir kez sinemaya birlikte gitmedik. Çünkü o akşam ben ve arkadaşlarım Gemide İsyan adlı filmi görmeye gitmiştik. Arkadaşlarıma Gemide İsyan'ın bir mayın tarama gemisindeki yaşamı anlatan iyi bir film olduğunu söylemişlerdi. Bu da bizim o filmi görmemiz için yeterli bir gerekçeydi. Asıl ilginç olan da mayın gemisi değil fırtınaydı. Hepimiz bu görüşte birleştik. Doğa böylesine azınca tek çözüm vardır. Filmdekilerin yaptığı gibi geminin rotasını değiştirmek. Hiçbirimizin başına böyle bir olay gelmemişti ve filmden çok etkilendik. Yatmaya giderken hala filmin etkisinde olan Diego Velázquez birkaç gün sonra bizim de denize açılacağımızı anımsadı. Ya bizim de başımıza böyle bir şey gelirse dedi. Ben de çok sarsılmıştım. 8 ayda denize olan alışkanlığımı yitirmiştim. Korkuyordum. Çünkü eğitim sırasında fırtınada başımıza çaresine bakmayı öğrenmiştik. Ama gemide isyanı gördükten sonra tedirgin olmuştum. Bu tedirginlik olağan dışıydı. Kazayı sezdiğimi söyleyemem ama bir yolculuğun yaklaşmasından bu denli korktuğumu anımsamadığımı da belirtmeliyim. Çocukken Bogota'da kitaplarımdaki resimlere bakarken denizde ölünebileceğini hiç düşünmezdim. Dahası denizi düşünürken güven duyuyordum. Yaklaşık 12 yıldır deniz kuvvetlerindeydim ve çıktığım seferlerden hiçbir huzurumu kaçırmamıştı. Gemide İsyan filmini gördüğümden beri korku diye tanımlanabilecek bir duygunun içimi kemirdiğini itiraf etmekten utanmıyorum. Ranzanın en üstündeki yatağıma uzanıp gözlerim tavana dikili ailemi, Cartagena'yı varana dek yapacağımız yolculuğu düşünüyordum. Uyumak olanaksızdı. Sağa sola dönüp duruyordum. Ellerimi başımın altına alıp dalgaların rıhtımdaki şıpırtısını ve çevremde uyuyan 40 tayfanın soluk alışverişlerini dinliyordum. Altımdaki yatakta usta denizci Luis Rengifo horul horul uyuyordu. Düşün de ne görüyordu acaba? 8 gün sonra suların dibinde bir ceset olacağını bilseydi bu denli rahat uyuyamazdı. Kuruntularım tüm hafta boyunca sürdü. Kalkış günümüz büyük bir hızla yaklaşırken arkadaşlarla gevezelik ederek rahatlamaya çalışıyordum. Caldas demir almaya hazırdı. Ailelerimizden, Kolombiya'dan ülkeye döndükten sonra yapacaklarımızdan daha sık söz eder olmuştuk. Gemi yavaş yavaş satın aldığımız mallarla dolmaya başlamıştı. Radyolar, buzdolapları, çamaşır makineleri ve benzeri. Ben de bir radyo satın almıştım. Hareketten birkaç saat önce kaygılarımdan kurtulamamanın çaresizliği içinde bir karar aldım. Cartagena'ya döner dönmez deniz kuvvetlerinden ayrılacaktım. Denizciliğin tehlikeleri içinde yaşamak istemiyordum. Yolculuktan bir önceki gece veda etmek üzere Maria'ya gittim. Kuruntularımdan ve aldığım karardan söz etmeyi düşünüyordum ama hiçbir şey söylemedim. Çünkü onu yeniden görmeye geleceğime söz vermiştim. Denizciliği bırakmaya karar verdiğimi söyleseydim, verdiğim sözün bir anlamı kalmayacaktı. Bu kararımı bilen tek kişi, yakın dostum Ramon Herrera'ydı. O da Cartagena'ya varır varmaz donanmadan ayrılmayı düşündüğünü söyledi bana. Her zaman kaygılarımızı paylaştığımız Herrera ve ben, Diego Velázquez ile birlikte son viskimizi içmek üzere Hoya Paloca'ya gittik. Bir tek atmayı düşünürken 5 şişe devirdik. Her akşam barda buluştuğumuz kız arkadaşlarımız gideceğimizi öğrendiklerinden veda etmek için kafayı bulmaya ve bağlılıklarını göstermek için de ağlamaya karar vermişler. Ciddi bir adam olan ve müzisyen suratını gözlüğü ardında gizlemeye çalışan orkestra şefi bizim onurumuza Kolombiya müziği sanarak mambo ve tangolardan oluşan bir program düzenledi. Bizim hatunlar şişesi 1,5 dolar olan viskiyi lıkır lıkır içerken iki göz iki çeşme ağladılar. Hafta içinde 3 kez para aldığımızdan su gibi para harcamaya karar vermiştik. Ben kaygılı olduğum için kafayı bulmak istiyordum. Ramon Herrera da Arjona'da doğan tüm insanlar gibi yaratılıştan neşeli olduğu için eğlenmeyi severdi. Ramon çok iyi davul çalardı ve günün moda şarkılarını şaşılacak bir yetenekle taklit ederdi. Bardan ayrılmamızdan az önce Kuzey Amerikalı bir denizci masamıza yaklaşıp Ramon'dan kız arkadaşıyla dans etmek için izin istedi. Ramon'un kız arkadaşı az içki içen ve içtenlikle gözyaşı döküp duran tombul bir sarışındı. Amerikalı İngilizce konuştu, Ramon da İspanyolca verip veriştirirken Amerikalıyı tartaklamaya başladı. Bu Allah'ın belası dilden hiçbir bok anlamıyorum. Böylece mobilde şimdiye kadar hiç çıkmamış büyük bir kavga, kafada parçalanan iskemleler, polisler ve devriyelerin bulunduğu bir ortamda patlak verdi. Yankee'ye 2 okkalı tokat aşk etmeyi başaran Ramon Herrera, gece saat 1'de Daniel Santos'u taklit ederek muhribe döndü. Daniel Santos, 1916-1992, Latin Amerikalı ünlü bolero şarkıcısı. Son kez bir gemiye bindiğini belirtti. Bunları söylerken sözlerinin ne denli gerçeği yansıttığını bilemezdi. 24 Şubat'ta sabahın 4'ünde Caldas muhribi mobil deniz üstünden ayrılıp Cartagena'ya doğru yola koyuldu. Yuvamıza döneceğimiz için eteklerimiz zil çalıyordu. Her birimiz çeşitli hediyeler almıştık. Topçu çavuşu Miguel Ortega en sevinçli olanımızdı. Mobilde geçirdiğimiz 8 ay boyunca hiç para harcamamış ve bütün parasını kendisini Cartagena'ya da bekleyen karısına aldığı hediyelere yatırmıştı. Biz gemiye binerken çavuş Miguel Ortega merdivenlerde duruyordu ve karısıyla çocuklarından söz etmekteydi. Bu bir rastlantı değildi çünkü hiçbir zaman onlardan başka bir şeyden söz etmezdi. Bir buzdolabı, bir otomatik çamaşır makinesi ve bir de radyo satın almıştı. 12 saat sonra çavuş Miguel Ortega yatağında deniz tutmasından ölecekti. Bu karşılaşmamızdan 72 saat sonra cesedi okyanusun dibini boylayacaktı. Ölüme çağrılanlar. Bir gemi demir alırken herkes görev yerine komutu çınlar bütün gemide. Herkes gemi limandan çıkana dek görev yerinde kalır. Ben de torpido dairesinde mobilin ışıklarının sis içinde giderek yok oluşunu sessizce izliyordum. Ama Mari'yi düşünmüyordum. Deniz'i düşünüyordum. Ertesi gün Meksika körfezinde seyredeceğimizi ve bu mevsimde buranın tehlikeli bir rota olduğunu biliyordum. Kazada kaybolacak tek rütbeli, 2. komutan Teğmen Jaime Martinez Diego, ortalıklarda görünmeden gün doğdu. İri yarı, az konuşan bir adamdı Teğmen ve ben kendisini çok az görmüştüm. Tolima doğumlu bu adam çok iyi bir insan olarak tanınıyordu. Buna karşılık şafak sökerken uzun boylu ve yakışıklı bir çocuk olan başçavuş Julio Amador Caraballo yanımdan geçti. Bir süre mobilin son ışıklarına baktı ve görev yerine döndü. Galiba bu onu gemide son görüşüm oldu. Caldas'taki gemicilerden hiçbir yurda dönüş sevincini başçarkçı Elias Sabogal kadar gürültülü bir biçimde göstermiyordu. Ufak tefek, kırışık yüzlü, sağlam yapılı, 40'ına yaklaşan bu deniz kurdu iflah olmaz bir gevezeydi. Adım gibi biliyordum ki yaşamının büyük bir bölümünü gevezelikle geçirmiştir. Assubay Sabogal'ın herkesten daha mutlu görünmesinin nedenleri vardı. Cartagena'da karısına ve 6 çocuğuna kavuşacaktı. Çocuklarından yalnızca 5'ini tanıyordu çünkü sonuncusu biz mobildeyken doğmuştu. Sabahın ilk saatlerine dek yolculuk çok sakin geçti. Denize alışmam için 1 saat yetti. Mobilin ışıkları uzakta, dingin bir günün puslu havasından giderek yok oluyordu. Güneş de doğmaya başlamıştı. Artık kaygılı değil, yorgundum. Gece gözümü kırpmamıştım, susamıştım. Kafamda bir gece önceki viskinin ağırlığı vardı. Saat 6'da limanı terk ettik. Nöbet değişimi için komut verildi. Bu komuttan sonra ben de mürettebat yatakhanesine döndüm. Luis Renfigo, ranzanın altındaki yatağa oturmuş, son uyku kırıntılarından kurtulmak için gözlerini ovuşturuyordu. "Neredeyiz?" dedi. Limandan çıktığımızı söyledim. Ardından da zaman geçirmeden uyumak için yatağıma tırmandım. Luis Renfigo tam bir denizciydi. Denizden uzakta, çok oda doğmuştu. Ama denizcilik kanında vardı. Caldas, kalafata alındığında Luis Renfigo, Washington'a atış kursuna gönderildi. Ciddi, çalışmayı seven, İngilizceyi de İspanyolca kadar düzgün konuşan bir çocuktu. 15 Mart'ta Washington'da mühendislik diploması almıştı. 1952'de orada San Domingo'lu bir kadınla evlenmişti. Caldas onarılınca mürettebata katılmak üzere mobile dönmüştü. Yola çıkışımızdan birkaç gün önce bana Kolombiya'ya dönünce ilk işinin karısının Cartagena'ya gelebilmesi için gerekli işlemleri başlatmak olacağını söylemişti. Uzun süredir yolculuk etmediği için Luis Renfigo'nun deniz tutulmasından etkileneceğini düşünüyordum. Giyinirken bana "Ne o damiden bulanmadın mı?" diye sordu. "Hayır. Sonra da ekledi. Bir iki saat sonra görürüm seni. İçin dışına çıkar. Asıl ben seni o durumda göreceğim dedim. Beni deniz tutacağı gün önce denizi deniz tutar diye karşılık verdi bana. Yatağıma uzanmış uyumaya çalışırken yine fırtınayı anımsadım. Önceki gecenin sıkıntılarını yeniden duydum. Luis Renfigo'nun giyinmekte olduğu yana döndüm. Dikkat et dedim. Miden dilinin kötülüklerini ödetebilir sana. Birinci ayrımın sonu, sayfa 23.